Bu kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak. Eserin adı Aşkı Cehenneme Attılar, Habibe. Yazarı Haşim Akten. Gözyaşı kitapları Kasım 2015. Türü roman. ISBN numarası 978-605-84-790-1-2. Bu kitap 334 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 26 Mayıs 2016. Kurum telefonu 312-363-77-46. Arka kapak. Bu bir mamak cehennemi romanıdır. 12 Eylül darbesini yapan zalim avcıların gencecik avlarına yaptıkları korkunç mezalimi okuyacaksınız. Bazen gözlerinizi kapatacak, okumak istemeyeceksiniz. Bu bir kahra şükür romanıdır. Romanı okuyunca siz de dertlerinize dönüp, size bu dertleri verdiği Allah-u Teala'ya şükredeceksiniz. Bu bir gözyaşı romanıdır. Milyonları etkileyen Haşim Akten'in adı neden gözyaşı ile özdeşleşti? Gözyaşı geceleri buralara nerelerden geldi? Romanı okuyunca anlayacaksınız. Cehennemde cenneti, çölde Kevser'i buldum ben. Haşim Akten. Aşkı cehenneme attılar. Allah bir damla gözyaşına dayanamayıp merhametinden cehennemini söndürür ama bu zalimlerin cehennemini söndürmeye sel olan gözyaşları yetmedi. Haşim Akten. Hak ve Habibi'nin aşkına bir damla gözyaşı için 30 yıldır gözyaşı geceleriyle sahnelerde, gözyaşı FM ile radyo mikrofonlarında ve yazdığı kitaplarla satırlarda kimse ateşte yanmasın diye yola çıkan Haşim Akten, 1955 Konya doğumlu, evli ve 5 çocuk babasıdır. Mevlana'nın mesnevisiyle tanıştıktan sonra hayatı değişen Akten, Mevlana'nın hayata baktığı ilahi aşk penceresinden gördüklerini ve hissettiklerini topluma anlatmaya adadı kendini. Sahnelerde 52 ayrı senaryo ile gözyaşı gecelerini Türkiye'de şehir şehir ve Avrupa'da ülke ülke gezerek icra etti ve devam etmektedir. Aşkı cehenneme attılar ve Gelin Ayşe romanlarını yazdı. Gözyaşı gecelerinde yaşadıkları hatıralarından seçtiklerini İz Bırakan 28 Yıl kitabında kaleme aldı. Mahşere Giderken kitabında makalelerini topladı. Gözyaşı gecelerinin etkili hikayelerini yakında baskıya verecek. Türkiye ve Avrupa'da 200 sinemada 2011 yılında vizyona giren, senaryosunu kendisinin yazdığı ve oyunculuğunu da yaptığı Ben Deyar filminin yapımını üstlendi. Gözyaşı gecelerinin 12 ayrı programını VCD ve DVD'lerini çıkardı. 1996'da Konya'da kurduğu Gözyaşı FM'i uydu yayınına taşıdı. Farklı yayınıyla halkın gönlünde sevgi halesi oluşturan Gözyaşı FM'in 2013 yılında ara verdiği yayınına 2015 yılında sadece uydudan yayınına tekrar başlıyor. Anneme, annemden sonraki annem olan ablama, benim için çektikleri acıların Rabbimin merhametine kavuşmalarına vesile olmasını ve cennete gitmeleri niyazımla. İlk kelam. Önce kelam. Bu kitapta okuyacaklarınız yaşanmış gerçeklerin romanlaştırılmaya çalışılmasından başka bir şey değildir. İsimler değiştirilmiştir ve olaylar tamamen yazarın hayal dünyasında kurguladıklarından ibarettir. 12 Eylül'ü ve Mama merak edenler için bir küçük vesika hükmündedir. Mama her yaşayan başka türlü algılamıştır. Mamak cehennemini yaşamış mazlumlar, gönül dünyalarında hissettikleriyle binlerce romana malzeme olabilecek acı hatıralarla doludur. Kimi sadece bir zulüm olarak algılar, kimi bir kahramanlık destanı olarak görür. Kimi hayatının yıkılışı, kimi ise dirilişini ve gerçeğe uyanışının sebebi bilir. Bu kitapta okuyacaklarınız sadece benim şahsi bakış açımdır. Mamak'ta yaşayanların bir kısmı hayata küsmüş ve sanki ortadan kaybolmuşlardır. Kimi siyasette kendisi için büyük bir aksiyon haline dönüştürmüş ve mücadelesini kaldığı yerden devam ettirmek olarak değerlendirmiştir. Kimisi de kendini Rabbine adayarak müzevi bir hayatı tercih etmiştir. Kader rüzgarları estiğinde nice olumsuzluklar yaşanmış olsa bile vefa bizi birbirimize bağlayan en büyük kenettir Resul'den bize kalan. yaşadım ve hissettim. Kimseye tenkit hakkı bırakmamak için özel isimler kullandım. Çoğu isimleri ve olayları kurguladım ve değiştirdim. Ama isimlerini zikretmekten haz duyduğum, gurur duyduğum isimleri kullanmaktan çekinmedim. Romanda kendi ismimi de kullanmadım. Anlatılanlar birebir benim hayatım değildir. Kerim birçok ülkücünün yaşadığı gerçeklerin kendisi üzerinden yansıtıldığı kurgusal bir karakterdir. Hazreti Hüseyin, Resulullah'a yapılan zulüm onu acizleştirmiş değildir. Tam tersine onun yiğitliğinin, cesaretinin, zulme baş kaldırışının bir simgesi olmuştur. Ama Hüseyin'in ruhunu ve bedenini nasıl çiğnediklerini ve ezdiklerini anlamadan Kerbela'yı anlayamazsınız. Mamak da bir küçük Kerbela'dır. Her zalim bir Yezid, her mazlum bir Hüseyin'dir çünkü. Burada sadece Mamak zulmünü anlatmadım. Kendimi sorguladım, toplumu sorguladım. O yıllarda toplumdaki çarpıklıkları sergilemeye çalıştım. Hoca olmadığım herkes bilir. Yazdıklarım dini kurallar olarak algılanmamalıdır. Toplumdaki olayları, konuşulanları ve olanları yazdım. Herkesin acaba sorularının karşılığı alimlerimize aittir. Bazen okumak istemeyeceksiniz. Gözlerinizi kapatacak veya duymak istemeyeceksiniz ülkemin acı gerçeklerini. Ama bunlar gerçekler. O yüzden evimde oturup sadece işimi yapar, namazımı kılar, cennete giderim diyemezsiniz. Solcularla ilgili görüşler o günlerden kalma görüşlerdir. Ülkücülerin solcuları değerlendirmelerinin nasıl olduğunu göstermek içindir. Yoksa kesin gerçekler olarak sunulmamıştır. Kesin gerçeklerin bildiklerimizden farklı olduğunu yıllar sonra iki tarafta görmüştür herhalde. Göremedilerse yazık olmuş geçen ömre demektir. Solcularla ilgili şimdiki düşüncem ise bir duadan ibarettir. İki Ömer'den hayırlısı olsunlar diye. Kerim cehennemde Abdülkerim olacaktı. Teşekkürler Beşli Konsey. Mahkemede müdahil olmayacağım. Çünkü mağdur olmadım, zulmün altında Hüseyin'i buldum ben. 12 Eylül öncesi ülkücülerini ve teşkilatı merak eden gençler için birkaç fotoğraf koydum meraklarını biraz olsun giderebilmek için. Ben Mamak'ta cehennemi düşündüm ve layıkıyla değil ama kendime geldim. İnsanın aciz olmasına rağmen kurduğu cehennem böyle olursa yüce kudretin kurduğu cehennem nasıl olur diye düşündüm ve korktum. Dilerim bu kitabı okuyanlar da bunu düşünürler ve günah işlemekten vazgeçerler ve dünyalık hiçbir ideoloji için değil de sadece Allah'ın davası için yaşarlar. Bu kitabı yazarken aynı olayları tekrar yaşamanın ızdırabını çektim. Kitabın bir an önce bitmesini istedim. Sanki Mamak'taydım. Kurgusal olsa da bu roman, yakın tarihin bu acı günlerini yaşayan bir insanın yaşadıklarına, o günlerdeki duygu ve düşüncelerine dayanmaktadır. Anlatmak istediğim şey birbirimizin iç dünyasını tanımadan, birbirimize düşmanlık yapmamız veya iç dünyalarımızı bilmeden birbirimizi mahkum etmemiz gerektiğidir. Roman kahramanının tüm o muhteşem güzellikleri arkadaşlarımın imrenilecek karakterlerine aittir. Tabii ki eksikleri olanları da yazdım az da olsa. Gerçeklerden kaçamazdım. O yüzden kahramanın adını Kerim koydum ve memleketi olarak da insanını çok beğendim ve çocukluğumun geçtiği Urfa'yı seçtim. Yerler, tarihler, isimler birebir aynı değildir ama olaylar yaşanmış gerçek olaylardır. Romanı oluşturabilmek için böyle yaptım. 12 Eylül yapanlar haklı bile olsalar bu zulmü yapmada ne kadar haklı olabilirler? Hiçbir zalimin zulmüne haklı bir gerekçesi olamaz. Zalimler her zaman haksızdırlar. Mazlumların göklere çıkan ahının altında er geç ezileceklerdir. Solcuların haklılığını ve doğru yolda olduklarını anlatan çok kitaplar yazıldı. Filmler, diziler çekildi. Ülkücüleri haksız ve kötü gösterdiler. Hatta solcuların bu propagandalarına bizim Müslümanlar da inandılar ve ülkücülerden uzak durdular. Bu kitapta yazılanlar edebiyat yapıp ülkücüleri temize çıkarma gayesini gütmez. Tamamen olmasa da şahit olunan gerçekleri, yazılamamış bir destanı, Hüseyince haklılığı ve mazlumluğu anlatmak için yazılmıştır sadece. Yazılamayan o kadar çok şey var ki, Muhsin Başkan'ın dediği gibi, biz size birkaç şey anlatıyoruz, onların arasını siz doldurun. O kadar kahramanlar vardı ki harekette ve Mamak'ta, hepsini buraya sığdırmanın imkanı yoktu. Hatta filan ağabeyden de bahsetmiş mi denilip merak edilecek o kahramanları selamlamaktan başka bir şey yapamadım. Özür dilerim. Mamak öyle bir cehennemdi ki Allah bir damla gözyaşına dayanamayıp merhametinden cehennemini söndürür, Ama bu zalimlerin cehennemini söndürmeye sel olan gözyaşları yetmedi. Başakşehir, İstanbul, Eylül 2015. Niçin yazdım? 25 yıl sonraydı. 3 katlı mağazanın 2. katındaki kitaplık bölümünün daracık lavabosunda yazın sıcağını kendinden uzaklaştırmak istercesine elini yüzünü yıkıyordu. Sanki şehri saran yaz sıcağını elleriyle itebilecekmiş gibi bir çırpınıştaydı. Bunu başaramadığını gördüğünden miydi, yoksa acziyetinin ne dem kendini sardığını fark ettiğinden miydi, bir an irkildi, korkuyla sarsıldı. Yoksa hala mamakta mıydı? Bir anda kendini mamakta sandı. Zaten hiçbir zaman oradan kurtulduğuna tam inanamamıştı. Hep rüya sanıyordu. Acziyetin, çaresizliğin duvarlarında, lan sesinin yankılandı, ölmek istenip de ölünemeyen, yıldızlı zalimlerin asırlara hükmetmiş bir milletin gençlerini şeytanın bile aklına gelemeyecek, akıl almaz tuzaklara düşürüp koydukları zindanda. Mamakta mıydı yoksa? Bu yaşadıkları bir rüya mıydı? Rüyadan uyanacak ve kendini mamakta mı bulacaktı? Bütün benliğiyle sessiz bir çığlık attı, kimsenin duyamadığı. Bütün zerreleri bu çığlıkta sarsılmıştı. Galiba hala mamaktayım. Küçük ve dar lavabonun kapısını açarak kitaplık bölümüne fırladı. Sanki cehennemden kaçıyordu. Müşterilerin kendine çevrilmiş bakışlarını hiç aldırmadan etrafına bakınıyordu. Burası mamak değildi. Ama hala rüyada mıydı yoksa? Uyanmaktan korkuyordu. Burası gerçekten hürriyet içinde yaşadığı çarşıda bir dükkan mıydı? Kendine gelmeye çalışıyordu. Rüya içinde rüya mıydı yoksa bu? Korku tüm vücudunu sarmıştı. Sanki birazdan bir asker seslenecekti ona. Lan ne geziyorsun burada? Uzat elini. O anda elinin sızladığını hissetti. Binlerce cop yemiş ellerini birbirine kenetlemişti. 1956 Abdülkerim Urfa, emret komutanım diye bağıracaktı ki kendine geldi. Kur'an-ı Kerim'in her çeşit baskısının bulunduğu bölümün önüne geldi. Sanki bir serinlik esiyordu raflardan. Kur'an'ın gölgesinde yaşamak ne güzeldi. Oradaki tabureyi altına çekti ve sessiz bir şekilde mağazanın çaycısına seslendi. Bana bir çay getirsene. 25 sene öncesine gidivermişti bir anda. Hala inanamıyordu dışarıda olduğuna. Zindan mı gerçekti, dışarısı mı? Yoksa hepsi bir oyundan oynaştan mı ibaretti? Ellerine dokunuyordu, rüya olmadığına inanabilmek için. Duyduğu ızdırap bir gerçekti. Ama insan rüyada da acı çekmez miydi? Tereddütü bir türlü gitmek bilmiyordu. Sanki birazdan koğuşun kapısı vurulacak. Koğuş kalk, emri duyulacaktı acımasız bir sesten. Saatine baktı. Saat sabahın 6'sı değildi ki. Kerim abi çay. Kerim değil, Abdülkerim. Sana kaç kere söyleyeceğim Ali. Kerim olan yalnızca Allah'tır dedi. Elini aldı cam bardağın sıcaklığını hissedince kendine biraz daha geldi. Cam bardakta çay hem de sıcacık. Hayır hayır bu bir rüya değildi ve mamakta da değildi. 25 yıl geçmesine rağmen hala binlerce cop yemiş elleriyle sıcağa dokunamayan elleriyle sıcak çay bardağını tutmakta zorlanıyordu. Bir anda tebessüm etti kendi kendine. Tahliye olan Hasan'ı koğuştan uğurlarken söyledikleri sözler geldi aklına. Hasan unutma ha bizim için cam bardakta sıcak bir çay iç. İnsanın zindandan çıkan birisinden isteği bu olur muydu hiç? Olurdu ya. Cam bardakta sıcak bir çay hürriyetin sembolü olmuştu herkeste. Yıllarca yemek vaktinden en az bir saat önce koğuşun önüne bırakılan demlik, karavana geldiğinde büyük bir gürültüyle ve yemek mi yoksa zulüm mü başlayacak korkusuyla açılan kapıdan günün görevlilerince hemen içeriye alınır ve dışarıdaki insanların üzerlerine değmesinden bile iğrenecekleri battaniyeye sarılırdı. Daha da soğumasın diye. Önce yemekler yenilirdi. Yemeği hatırlayınca tekrar bir acı kapladı içini Abdülkerim'in. Elinde tutmaya çalıştığı cam bardak elini tekrar yakınca çayı hatırladı yine. Yemek sonrasında bakkallarda rafta duran meşrubatlar gibi ılık çay. Melamin su bardaklarıyla dağıtılan çayların o insanı cezbeden kırmızı rengini yıllarca görememişlerdi. Ne büyük özlemdi yıllar süren küçük bir cam bardakta sıcak ve kıpkırmızı bir çay içmek. Cehennemde zakkum içmek gibi bir şeydi sanki. Mağazanın ikinci katındaki kitapların arasında dolaştı yavaş yavaş. Bu acıyı anlatacak ve gelecek nesillere bu zulmü unutturmayacak bir kitap aradı kendince. Bulamadı. Böyle bir kitap olmalıydı ki gelecek nesillerden kimse hangi sebeple olursa olsun zalim olmasınlardı. Acıyla kıvrandı ve kitapların arasında daldığı bu derin acıyı kaleme dökmeye karar verdi. Cehenneme hoş geldiniz. Habibe. Çocukluk aşkı. İki bahçe arasında hem duvar görevi gören hem de bahçeyi süsleyen yeşil yaprakların arasında gizlenmiş bir çift göz vardı küçücük. Gözlerin gizlice baktığı yan bahçede tavus kuşu dolaşıyordu. Tavus kuşları kendilerini izleyenlerin olduğunu fark ettiklerinde kanatlarını açmazlarmış. Kerim dakikalardır saklandığı yaprakların arasından tavus kuşunun kanatlarını açmasını bekliyordu. Tavus kuşu kanatlarını açtı en nihayet. Öyle güzeldi ki o kanatlar. Kerim bu kadar rengi bir arada hiç görmemişti. Kerim küçük gözleriyle tavus kuşunu seyrederken bahçeye açılan kapıya kaydı gözleri. Habibe'ydi gelen. Küçücük yüreği titremiş ve gözleri tavus kuşunun o büyüleyici kanatlarını bırakarak Habibe'ye dönmüştü. Aslında hemen hemen her gün el ele Vatan İlkokulu'na beraber giderlerdi. Ama yine de onu böyle uzaktan seyretmek çok güzel bir duyguydu. Onu tavus kuşuna benzetiyordu. Sanki görünüverirse güzel gözlerini kapatıverecekmiş gibi. Kerim'e küçükken cenneti sorsalar, tavus kuşunun kanatları gibi biri de Habibe'nin masum bakışları derdi herhalde. Kerim, sen misin? Evet deyip saklandığı yerden çıktı Kerim. Ödümü kopardım. Ben de şu arka mahalledeki kötü çocuklar geldi sandım. Hayır, benim Habibe, korkma. Babasının tayini sebebiyle yaşadığı bu sıcak ve kavurucu şehirde yalnızlık içindeydi. Çok az olan arkadaşlarıyla oynarken mahallenin arka tarlasındaki buğday yığınlarını dağıtan yaramaz arkadaşları yüzünden saklanmak için kaçarlar ve bizi burada asla bulamazlar diye inandıkları 3 katlı apartmana sığınırlardı. Ne kadar büyüktü bu apartman? Bazen de evlerinin karşısındaki ormanda yaşayan Urfa tarzanını görebilir miyiz diye oraya giderler, tel örgülerin arkasından görmeye çalışırlar ama o muhteşem güzellikteki ceylanlardan başka bir şey göremezlerdi. Bir gün bir kamyonun Habibeliğin evlerinin önünde durduğunu ve eşyaların yerleştirildiğini görünce hemen koştu Habibe'yi bulup. Ne oldu Habibe? Sizin mi bu eşyalar? Evet Kerim, babamın tayini çıktı, gidiyoruz. Kerim nereye bile diyemedi. O günden sonra hep iki bahçenin arasını kapatan çitin yapraklarının arasına saklanır, hep Habibe'yi hayal eder, tavus kuşunun kanatlarının açılmasını bekler ve o rengarenk kanatlarda Habibesini düşünürdü küçücük kalbiyle. Kerim yatağına uzanmıştı, hastaydı. Annesi biraz önce zorla ilaçlarını ve sütünü içirmiş, uyumasını istemişti. Uyuyamıyordu. Bir keresinde Habibe onu çağırmış ve birlikte evcilik oynamışlardı. Göğsünde bir sıcaklık vardı. Elleri gömleğinin altında, kalbin üzerinde sakladığı Habibe'ye yazdığı mektuba uzandı. Sanki Habibe ile konuşuyormuş gibi tekrar tekrar okudu ve öylece uyuyakaldı. Urfa denince tavus kuşu, ceylanlar, sudaki balıklar. Urfa sevgiye doğduğu ama sevgiye doyamadığı şehir. Eyüp Aleyhisselam'ın şifa bulduğu sudan yudumlamak ve Fırat'ın suyunda yıkanmak. Urfa denince hep bu güzellikler gelecekti aklına ömür boyunca. Lise yılları. Savcı Emin Bey eşiyle davet edildikleri balolu yemekten geliyorlardı. Çok eğlenceli geçmişti. Bu yaşta hayattan böyle zevk almak güzel şeydi. Arabadan inerken eşine dönerek, Zübeyde Hanım mutlu musun? Ne demek bey, elbette çok mutluyum bugün. Emin Bey arabanın kapısına uzandı, kilitledi ve mahallenin 2 kişisinden biri olmanın farklılığıyla evin kapısına yürüdü. Merdivenlerden 2. kattaki dairelerine gelene kadar eşinin mutluluktan parlayan gözlerine baktı ve bir erkek olarak eşini mutlu edebilmenin huzuruyla merdivenlere çıkıp kapıyı açtı. Evde kızının olmadığını görünce ürktü. Zübeyde Hanım da her odaya bakmış ama görememişti. Gece geç vakitti, korkmuştu. Kızının odasına girdi, elbise dolabını açtı. Hayır, dışarı çıkmış olamazdı. Çok sevdiği elbisesi yerindeydi. Hemen aklına balkon geldi. Soluk soluğa son ümit balkona yürüdü hızlıca. Karanlıktı balkon. Adımını attığında şezlongda kızını otururken görünce rahatlayıverdi. Habibe diyiverdi birden. Annesini nefes nefese gören Habibe, ne oldu anne deyince rahatlayıverdi Zübeyde Hanım. Sanki dünyalar bir anda onun olmuştu. Merak etme bey, Habibe balkondaymış dedi sesini biraz yükselterek. Tamam hanım, ben yorulmuşum, yatıyorum. Ben de geliyorum, sen yat diye seslendi içeriye. Zübeyde Hanım kızının saçlarını okşayarak sımsıcak bir tavırla, sen yatmıyor musun Habibe dedi. Hayır anne, sen yat, hava çok sıcak, biraz daha oturmak istiyorum. Annesi tam balkondan içeri girecekti ki, sokağın karşısında ağacın altındaki bir gölgeyi gördü, irkildi. Habibe, sen de fark ettin mi? Niye anne? Karşıda ağacın altındaki gölgeye birisi var galiba. Habibe biraz daha dikkatli bakmaya çalıştı. Bir saatten fazladır burada oturuyordu ama o gölge hiç kıpırdamamıştı ki fark edince, haydi anne içeri girelim, galiba yine o. Kim kızım? Peşimi gölge gibi bırakmayan birisi var, o. Zenginlerin peşinden koşan çok olur kızım, aman dikkat et. Düğününü 40 gün 40 gece yapmasak da bir gün İsparta'nın en şanlı düğünü senin için yapılır ve en varlıklı, en yakışıklı eşi de senin olur. Hadi sen prensesler gibi uyu kızım. Anne, kaç kere dedim sana böyle sevmediğim şeylerden konuşma diye. Ne olmuş kızım, senin iyiliğine hep mutlu olmanı istiyorum. Benim de hayalimde hep böyle bir düğün vardı ama neyse. Ama ben 40 gün 40 gece düğünle mutlu olmam. Ben sade ama tertemiz bir sevgiyle dolu bir eşle mutlu olabilirim. Tamam işte kızım, tabii ki sevgi de olmalı. Paranın olduğu yerde temiz bir aşk nasıl olabilir ki anne? Habibe, arada sevgiyi bu zamanda asla bulamayacağını endişesiyle içeri girerken, Zübeyde Hanım endişeli bakışlarla balkonun yanındaki pencereden tekrar dışarıdaki o gölgeye baktı. Gölge hala orada duruyordu. Yanılmış mıydı acaba? Hiç kıpırdamadığına göre insan değil de başka bir şey miydi acaba? Habibe'nin annesi pencereden ayrıldıktan kısa bir müddet sonra balkonda artık o gece Habibe'yi göremeyeceğini anlayan gölge yerinden kıpırdadı kendi kendine ve sessizce. Haydi dostum, içeri girdiler. Artık fark edemezler. Senin varlığını hissetmek ne güzel Habibe. Sana bunu anlatamam. Varlığın içimi öyle ısıtıyor ki. Fark ederse belki üzülürdü Habibesi. Kerim de bu. Tavus kuşunun kanatlarını birlikte izledikleri. Kerim, onun okumaya geldiği bu şehre yerleştiklerini öğrendiğinde şok yaşamıştı. Kerim karanlığın içinde kaybolurken, neden büyüdüm sanki diye düşündü. İçinden bir ses kızdı Kerim'e. Kendi kendine konuşmaya başladı. Neden gidip de kendini tanıtmıyorsun? Benim gibi fakir bir Anadolu çocuğunu ne yapsınlar? Bilmiyor musun, beni küçükken evlerine bile almak istemezlerdi. Olsun, sen yine de hatırlat, ne kaybedersin? Ya onu kaybedersem? Kerim bu korkuyla kim olduğunu söyleyemeyecekti. Günahlardan alıkoyan aşk. Kerim'in devletten aldığı 245 lirayla geçinmesinin imkanı yoktu. Sadece evin kirası 200 liraydı. Bir orkestrada çalışmaya başladı, org çalıyordu. Düğünlere gidiyorlardı, o düğünlerde kazandığı parayla yaşamaya çalışıyordu. Tabii paranın olduğu yerde hatalar da olmuyor değildi, gençti. Ama Kerim'in çok büyük bir ayrıcalığı vardı. Herkes günaha rahat rahat koşarken o koşamıyordu. Çünkü aşıktı. Arkadaşları Kerim'in nasıl aşık olduğunu anlayamıyorlardı. Kerim'in aşkı başkaydı. Öyle bir seviyordu ki arkadaşlarını şaşkına çeviriyordu. Bir gün evden okula doğru yürürlerken Kerim bir cezbe hali geçirip "Şimdi karşıma çıkıverse" dediğinde Habibe sokağın başında gözüküvermiş, karşıya geçip gitmişti. Bu kaçıncıydı? Her zaman oluyordu bu. İşte geliyor, onu hissediyorum deyip hiç kimsenin görmediği bir şekilde titriyor ve içinden sesler geliyor ve o anda Habibe mutlaka geliyordu. Ama Habibe'nin bunlardan ve Kerim'den hiç haberi yoktu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 18.